Merhabalar, ben Türkiye'nin en cazgır sinema yazarı Umur Çağıntaş ve O Podcast'in 10. sezonun ilk bölümünde Seda Artar'la karşınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim, nasılsınız?
Ben iyiyim. Siz nasılsınız asıl? 10. senesinde olan bir podcast'te yer almak nasıl bir duygu? Bahsetmek ister misiniz?
Yani gerçekten inanılmaz. İnsanların dinliyor olmasına şaşırmıyor musun?
Vallahi şaşırıyorum. Ve her sezon bu sayının giderek artması daha da şaşırtıyor beni.
Yani zaten ilk 8 sezon herhalde 50 kişi falandı. Şimdi böyle insanlar dinleyip yazıyorlar falan, çok eğlendim dinlerken diye. Bekliyordum diye. Çok hoşuma gidiyor tabii ki. Yalan söylemeyeceğim. İnsanların hayatına dokunmak harika bir his değil mi Sayın Çağıntaş?
Ah, gerçekten. Yani beni de sokakta durduruyorlar. Beyefendi, siz o podcast'teki kişi değil misiniz? Sesinizi benzettik.
Sesten tanıyorlar tabii canım. Sesten tanıyorlar. Hiçbir yerde hesap isteyemiyorum artık. Aa, bizden lütfen falan diyorlar.
Yani çok teşekkür ederiz bu müthiş sevgi akını ve aynı zamanda Spotify'ı da çökertecek kadar bizi dinlediğiniz için. Bu arada şaka değil, gerçekten giderek artan bir dinleyici kitlemiz giderek büyüyor. Nereden geliyor, kim size öneriyor, her neyse çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. Burada olduğunuz için de biz de dedik, hazır bayram da geliyor. En sevdiğimiz bayram, Seda'nın en sevdiği özellikle.
Çok severim, evet.
Bir hediye olaraktan 10. sezonu hiç geçmeden başlatalım.
Erkenden başlatalım.
Aynen. Gündem o kadar yoğun ki zaten başlamamak birazcık ayıp olurdu. Hı-hı. Ve şey de hoşuma gitti bu arada. Seda'nın bana mesaj atmış olması. Ya kayıt mı alsak?
Ya ben açık konuşayım. Bu sezonu Oscar sezonundan çok seviyor olabilirim. Böyle bir yenilik, yeniden başlama hissi. Evet. Böyle bir hani dünya üzerindeki bütün elleri sıkıp bütün çocukları öpmemişim hissi. Tertemiz bir defter diyeyim. Önümüz bahar. Sanki böyle sandık gelecekmiş de oyu basacakmışız gibi.
Ya işte bir şeyleri izleyince tadımız kaçıyor çünkü bizim. Böyle her şey hayalde.
Her şeyin ihtimali güzel.
Güzel duruyor ki. Evet.
Evet, doğru, çok
ya
doğru.
Ben şey falan hatırlıyorum. Lady Gaga'ya heyecanlandığımız bir dönem vardı mesela bizim. A Star Is Born'u izleyene kadar. Aman yarabbim, o ne fragman falan diye delirmiştik. Sonra izledik yani. Oldu. Şey, Carey Mulligan'ın Promising Young Woman'ına.
Ay.
Geliyor dedik. Feminist çok manifesto üzücüydü. Geliyor dedik.
Çok, çok üzücüydü. Evet.
Bu sene de olacak. Bu sene onlar ne olacak tabii merak ediyoruz. Acaba bu sene neler elimizde patlayabilir listesi olarak, hatta şu an Cannes Film Festivali'nin seçkisinden başlayabiliriz. Çünkü biz kayda girmeden bir saat önce bu seçki açıklandı. Sayın Artar, programa şöyle bir baktığınızda büyük usta Nuri Bilge Ceylan'ı devirebilecek birisini görebiliyor musunuz?
Yani bence güzel liste. Benim hoşuma gitti açıkçası. Her telden çalmışlar. Büyük ustalar var. İlk filmiyle yarışanlar var. Ana akım sinema var. Bana şey şaşırtıcı geldi. Scorsese'nin yarışma dışı katılmış olması biraz şaşırtıcı geldi. Beni yormayın çocuklar demiş gibi hissettim açıkçası.
Evet, gerçekten. O şey yapmış herhalde. Yani benim ihtiyacım yok. Siz uğraşın demiş gibi.
Ne, var benim zaten. Lütfen yormayın beni demiş gerçekten de. güzel liste ama sinemayı bıraktım deyip geri dönen var.
Biraz yine kadın yönetmen sayısı az gibi duruyor az. Tabii.
Evet, az. Ama İşte Alicia Rohrwacher var mesela. Doğru mu okudum bilmiyorum. Hani o çok heyecan verici bir sinemacı. Geçen yıl, bu sene Oscar'ı da adaydı kısa filmiyle.
Evet.
Onun Cannes'da gözüküyor olması, Cannes listelerinin gediklisi olması benim hoşuma gidiyor. Kadın sinemacılar adına örneğin.
Demin sanırım Uğurhan yazmış, onu gördüm. Nuri Bilge Ceylan'la üçüncü kez yarışacaklarmış karşı karşıya.
Aa, çok enteresan bir istatistik. Demek ki aynı şeyle, modla film yapıyorlar. Aynı sıklıkta film yapıyorlar.
Ay, gerçekten birbirine bu kadar benzeyen bir ikili bulmak zordur bu arada. sevgili Roro.
Güzeldi.
Şey enteresan tabi burada, Rohrwacher'ın filmi şu an Neon'un elinde. Neon'da Parasite'a Oscar kazandıran, Triangle of Sadness'ı en iyi filme aday eden dağıtımcı. Dolayısıyla bu senenin yabancı kontenjanını o dolduracak diyebiliriz sanırım.
Mümkün.
Ben şeyi görmekten çok mutlu oldum. Todd Haynes'in yeni filmi, Julianne Moore, Natalie Portman. Çünkü bu sene yetişmeyecek dedikoduları vardı. Yetişmiş. Teşekkür ederiz. Wes Anderson'ın ana yarışmada olması beni şaşırttı. Demek ki film...
Böyle açılış falan gibi bir şey mi bekliyordun?
Evet, yani böyle daha düşük profil. Çünkü son izlediğimiz işte French Dispatch'tan sonra aman,
çok kötüydü.
Bu nereye gidiyor bu beyefendi diyordum ama sanırım...
tam da o yüzden bence yarışmada olmaya ihtiyacı var. Çünkü yani
öyle de.
Artık irrelevant olma yoluna girmişti French Dispatch'le.
Evet ama işte kan da hani şey değil ki böyle... Yani koyardı, bir açılışa koyardı, yarışma dışı premier yapardı falan. Demek
onların
ki
hepsini
bir...
yaptı.
Şimdi bunu yapsıncılık mı?
Evet tabii.
Bilmiyorum, bir belki acaba umutlanmamız mı gerekiyor diye düşündüm.
Bence güzel gözüküyor fragman bu arada.
Yani Tom Hanks olduğu için de içinde ben çok tarafsız yaklaşamıyorum tabii. Tom Hanks'i görünce ben biliyorsun.
Biliyorum.
Damarlarım atıyor. Şey çok enteresan. Jude Law ve Alicia Vikander'ın bir filmi var, Firebrand diye. Ben açıkçası o kadar da önemli bir film olduğunu düşünmüyordum. Hani klasik bir kostüm draması zannediyordum. Ana yarışmaya girmiş.
Evet, bana da o çok enteresan geldi. Ya birazcık şey etkisi de mi var acaba dedim. Hani kırmızı halıda ünlü yıldız görme isteği mi acaba diye düşündüm ben de.
Şeyle ilgili de şunu söyleyeyim. İşte İstanbul Film Festivali devam ediyor şu an. Ben akreditasyon aldığım için hep burada böyle dedikodusunu yaptığım zaman ismini vermediğimiz insanlarla omuz omuza film izliyorum. Orada da konuşuluyor. Bir iki kaynaktan daha kesinleştirdim bunu. Nuri Bilge Ceylan'ın filminden çok umutluymuş Kan Seçici Kurulu. Ceylan da aynı şekilde. Yani illa yarışmadan bir şekilde ödül alacağı inanılıyor. İşte Ahlat Ağacı hatırlarsanız yarışmaya son dakikada dahil olmuş ve en son gün gösterilmişti. Fakat Kuru Otlar Üstüne'nin, yani henüz takvim çıkmadı ama erkenden gösterilmesi ve o işte momentumu yaratacak bir tarihte seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Bunda not düşeyim. Şey, kulislerden haber veriyorum şu an.
Vay vay vay arkadaş, vardığımız noktaya bak.
Ya.
Sen umutlu musun?
Yani konusunu okuyunca biraz gerildim ama Nuri Bilge Ceylan'ı da tanıdığımız için çok da politik bir şey yapacağına inancım yok açıkçası.
Yani tarın dolaştığı sularda dolaşacak muhtemelen. Ve yani tar gibi bir yerden bildirecek, daha gri bir alandan bildirecek diye umut ediyorum.
Muhtemelen. Yani konuşmayı ve şey yapmayı seviyor ya, monoloğu çok seviyor ya kendi kendine. Muhtemelen öyle bir şey izlermişiz gibi geliyor. 3,5 saat olacakmış bu arada. O da ilginçli. Bu Scorsese'nin filmi de 4 saat. Ondan not düşeyim. Bu sene 2 filmde pişik olacağız. Şimdiden hayırlı olsun herkese. Kan'da durumlar böyle Sayın Ertaş.
Jüri başkanı kim bu sene biliyor musun?
Östlund.
Tamam ben o zaman bana müsaade.
Evet, Seda 10. sezonda o podcast'ten ayrılıyor. Çünkü bu sezonu görmek istemiyor.
Yani şey, sonuçları konuşmazsak bence problem olmaz.
Buradan SIAD ödüllerine mi uzansak?
Olabilir tabii ki.
Bakabildin mi Sedacığım?
Yani bakmaya da gerek yok zaten. Kurak Günler her şeyi almış. Böyle hani tabağın dibine ekmekle sıyırmak suretiyle. Bir Anadolu geleneği.
Şuradan girmek istiyorum. Kadın oyuncuyu Nihal Yalçın nasıl kazanamadı?
Evet, enteresan. Çok da başarılı bir performans. Unutulmuş herhalde şeye gelene kadar. Oylamaya gelene kadar. Öyle olduğunu düşünmek istedim.
Yani bir gün
ya da bilmiyorum ki ödülü alırken ödülü vereni azarlar diye mi korkmuşlar, bu da olabilir.
O? Yok. Zannetmiyorum. Bilmiyorum. Gerildim. Azarlıyorsa da hakkıyla azarlıyor.
Tamer Karadağ laneti diye de bilinir bu. Evet. En iyi kadın oyuncu ödülü üzerindeki.
Yapayım. Evet, yani Siyah'da Kurak Günler damgasını vurmuş. Farah Zeynep'in ödülü çok enteresan. Zuhal ayrıca Ahmet Uluçay Umut ödülünü almış. Bir de İki Şafak arasında da garip bir şekilde dijital platform ödülünü almış. Premierini Antalya'da yapmasına karşın. Siyah'ın bu konuda ilginç kuralları var. Umuyorum yakın gelecekte değişir diyeceğim ama pek de ümitli
yani
değilim bu konuda.
Yani önümüzdeki 50 yıl içinde.
Yani birazcık zor. Sanırım yeni jenerasyon içeriye girdikçe bir değişiklikler, devinimler olacaktır. Oy başka yerlere kayacaktır ama şu durumda İki Şafak Arasında'nın dijital platform filmi olarak yarışması bayağı absürt geliyor bana. Hani işte Netflix gibi, Disney gibi kurumlarda, streaming platformlarındaki filmlerin hiçbir festivale uğramadan oraya gitmesi. Evet, bunlar dijital platform filmi ama İki Şafak Arasında açılışını Antalya'da yaptı. Yani hani pandemi vardı, başka koşullar vardı. Dünyada filmleri vizyona çıkarma gelenekleri değişiyor. Hala bu inat neden ve nereye kadar sürer meraktayım diyerek sen yeni izlediğin için ve Blue TV'ye de çok yeni geldiği için bir Zuhal konuşalım istersen.
Konuşalım. Sen çok sevdin filmi. Önce sen anlat.
Ya şimdi Zuhal'i ve arkasından da Çilingir Sofrası'nı konuşacağız. Bu iki film benim için çok kıymetli. Sevmiş olmamdan bağımsız olarak. Ya sinema yazarlığını çok da bir meslek olarak düşünmezken bir deneyimim oldu benim geçtiğimiz yıl. Ve o deneyimim sırasında da yaptığım ilk röportaj Zuhal'in yönetmeni Nazlı Elif Durlu'ylaydı. O yüzden yeri çok ayrı olacak. Hem Nazlı'nın hem Zuhal'in bende. Çilingir Sofrası da benim kendimi işte yazarlığımı tamamen queer göze çekmek değil ama hani böyle açıkça queer olup sinema yazarlığı yapan nadir insanlardan biri olduğum için Çilingir Sofrası da o hikayede çok öyle bir yere ve benim bunu kabul ettiğim yere denk geldi. Bu iki film benim için bu açıdan çok kıymetli kişisel olarak. Zuhal'i ayrıca seviyorum çünkü nihayet bir şehir hikayesi izliyoruz. Taşrada geçmeyen bir yerli filmimiz var. Ve meselelerle de yani bu tamamen şey üzerinden konuşuyorum bunu. Şehirde kadın olmak, Türkiye'de kadın olmak üzerinden. Ya hepsiyle de çok incelikli bir şekilde ve çok taze bir yerden ilgileniyor. Ve Nazlı'nın da iyi bir kalem olduğunu düşünüyorum ben Ziya Demirel'le birlikte. Ve ikisinin bundan sonra ne yapacağına dair çok çok çok meraktayım. Sen neleri seviyorsun? Ben çok konuştum, yazdım, ettim bu filmle ilgili. Ben çok konuşmayayım.
Ben de filmi anlattığın, tuttuğun yerden ben de filmi sevdim. Yani şehirli bir hikaye olması aslında sadece Türkiye'de değil, özellikle Türkiye'de ama sadece Türkiye'de değil, modern dünyada kadın olmakla alakalı dertlerini anlatış şekli, merkezindeki oyuncu performansı bana çok iyi hissettirdi. Ben de çok beğendim. Aynen dediğin gibi bu filmi yaratan zihnin bir sonraki işini, iki sonraki işini görmeyi çok isterim. Biraz kendi imgelerine aşık olduğunu ve bazen biraz kaybolduğunu düşündüm ben. Acaba dedim kısa film olarak izlesek daha mı vurucu olurdu falan. Bir ara böyle
Çok
tempo düşüyor
duyuyorum ben.
sanki. Biraz böyle kendini tekrara düşüyor falan. Ama yani bunlar küçük dertler. Üf,
Ha.
ne biçim bir film bu? Niye bu kadar böyle uzun metraj çekilmiş de demedim açıkçası. Hani daha iyi olmasının bir yolu var mıydı diye biraz düşündüm. Yoksa hani bu haliyle de gayet güzel bir film. Durduğu yeri ve anlattığı hikayeyi sevdim o anlamda. Hepimizin de başına gelebilecek bir şey yani. Hani o kadar hani gerçek ve olabilecek bir hikaye olması hoşuma gitti. Yani o apartman var, o
Evet.
kadın var, o komşuları var.
Evet ve bu kadınlar varken aynı zamanda da egzotik varlıklar gibi davranılıyor ya hala bunlara. Yıl 2023 olmuşken hem de. Ben o açıdan şey sevdim ya. Bunu Antalya'da da çok duydum. Acaba kısa film mi olsaydı diye. Birazcık şey yani egzersiz yapıyor gibi geldi bana. Her kapıda, her komşuda, her katta. O bahsettiğin şeyi anlıyorum. Filmin orta kısmından sanırım. Birazcık tekerrür gibi hissettiriyor sanırım herkese. Ama bilmiyorum ya ben işte o şeyi sevdim işte evinde uyuyakaldığı annesinden tut ondan sonra işte ayrılık acısıyla boğuşan karşı komşusuna falan hepsi böyle tekil bildiğimiz manzaralar. Belki tabii süresi daha mı kısa tutulsaydı emin değilim ya ben şey Zuhal'den razıyım o yüzden pek bir şey söylemeyeyim.
Tabii çok kalburüstü bir iş bence. Türkiye sineması adına.
Kesinlikle. Nihal Yalçın da şahane oynuyor ayrıca. O da Antalya'da ödüllenmişti. Neyse ki geçen sene de İstanbul Film Festivali'nde yarışmıştı Zuhal. Ve o yarışmada bir film daha vardı. Çilingir Sofrası. Ve Seda nihayet izledi. Ve 5 Mayıs'ta da Gain'e geliyor bu arada onu da söyleyeyim.
Hepiniz izleyeceksiniz dolayısıyla.
Evet, aynen.
Çok çok güzel bir film bence de. Çok beğendim ben. Ben şeyi çok seviyorum zaten, böyle iki karakterin uzun uzun sohbet ettiği, söylenenlerden çok söylenmemiş şeylerin anlamlı olduğu ve hani izleyicinin böyle bir mimik kaçırmadan izlediğinde tam filmin derinliğine vakıf olduğu filmleri çok seviyorum. İşte hani en iyi örneği Before serisi. Ama böyle bir sürü film vardır. Jim Jarmusch'un bir sürü filmi böyledir falan. Hani biraz o tat vardı bence filmde. Hani şeyi zaten geçiyorum, hani queer deneyim üzerine çok aslında prototipik olabilecek iki karakteri alıp hani çok özel bir denge tutturmuş olması. Sonra da yani başından sonuna hikayede durduğu yer, yönetmenin tuttuğu tarafın çok net olması, taraf
evet,
seçmeden taraf tutuyor olması aslında falan bana çok çok taze ve iyi geldi. Eline koluna sağlık yapanı, gönlüne sağlık yapanı. Çok beğendim ben de, sevdim. Performanslar çok iyi, iki başrol oyuncusu da çok iyi.
Bence.
Finalin hissini çok beğendim. Yani bazen bir
değil
his
mi?
Kalır ya filmden geriye. O finalin hissi çok güçlü ve olması gerektiği gibiydi bence. Ben çilingir sofrasından razıyım diyebilirim yani o anlamda.
Ben de çok razıyım ya. Çok seviyorum çilingir sofrasında. Barış Gönen ve Ahmet Rıfat Sungay şahane oynamış. Ali Kemal'in ellerine sağlık. Hem yönetmen hem de senaryosu da çok kuvvetli bir iş. İzlediğimden beri işte Türkiye'de böyle bir şey izlemiş olmanın getirdiği bir sarhoşluk var. Ben 90'lar jenerasyonu, işte 90 doğumluyum hatta direkt. Benim jenerasyonumdaki eşcinsellerin çok çok böyle bildiğim bu karakterle. Tanıyorum ben bu iki insanı da. İkisi de benim hayatımın bir şekilde parçası. Ve işte senin de dediğin gibi filmin taraf seçmeden aslında bir şekilde taraf tutması ve asla da boyun eğmemesi. O finaldeki zaten bakış her şeyi bence açıklayan bakıştı. Çok da güzel ayrıntılar da var. Müthiş bir müzik kullanımı var. Nazan Öncel'in Ben şarkısından hala çıkamadım. Üzerinden bir sene geçti. Spotify dürümümde de zirveyi zorlamıştı. Öyle bir etkisi oldu hayatımda çizgi sofrasın. Bir de işte yani bu kadar açıkça ben başka bir film pek hatırlamıyorum. Yani yakın tarihte bir Ümit Ünal'ın filmini izledik sanırım. Yine bir 2000'lerin başlarında bir şeyler var ama Çingiz Sofrası çok da iyi bir film olduğu için bambaşka bir yere konumlanıyor. Bence Türkiye queer sinema tarihinin yani asla unutulmayacak ve önde gelen yapımlarından biri olarak kalacak. İşte Kadıköy'de şeyden sonra, İstanbul Film Festivali'nden birkaç ay sonraydı sanırım, Kadıköy'de böyle bir seri gösterimler olmuştu. Kulaktan kulağa bir şekilde bu filmin yayılmış olması, hepsini kapalı kişi oynamış olması falan. Bilmiyorum, film bana ait olmamasına rağmen ben çok gururlandım. Ve çok da şey yaptım zaten, hani ne olur izleyin diye böyle bir yalvararak geçti filmi İstanbul Film
Bence
Festivali'nde
katkın vardır
gördükten sonraki
gişesine.
Süreç.
Naçizane fikrim.
Bilmiyorum, varsa da ne mutlu bana. Orada da şeyde de işte ilk gece Q&A oldu. Onda da akıllarına ben gelmişim. Ben gittim. Çok da heyecanlandım. Onlar kadar heyecanlandım. Çok tatlı bir tepki vardı salonda yine. Bilmiyorum ya, Çingiz Sofrası ve Zuhal böyle şey olacak benim için. Bir dönüm noktası olacak bu iki filmde. İkisini aynı gün konuşuyor olmamız çok kıymetli. Asla unutmayacağım. Ya yerli filmlerle tekrardan ilgilenmeye başlamamın da sebebi oldular. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese buradan sevgiler. Tekrar hatırlatalım. Zuhal'i şu an Blue TV'den izleyebiliyorsunuz. Çingir Sofrası da 5 Mayıs'ta Gain'de olacak. Evet, şimdi Seda Hanımcığım. Madem böyle zirvelerde geziyoruz, Succession'ı konuşmak hakkımızdır.
Hakkımızdır. Çok bekledik. İstediğimizi verdi bize sonunda.
Spoiler gelecek. İzlemeyenler lütfen uzaklaşsın mı şuradan?
Yani sürprizi açığa çıkarmadan da konuşabiliriz bence ama
tamam,
zaten
okey. Dikkatli davranalım o zaman.
Spoil edilmiştir zaten. Ben izlemeden edilmişti benim için. Twitter'ı açtığım anda. Gördüm yani
şey
ne olup
mi?
Bittiğini.
LA Times'ın haberi mi çıktı?
Evet.
Obituary.
Gerçekten hiç utanması yok insanların. İnanılmaz ya, inanılmaz yani. Bir de altına şey yazmış, biri eleştirmiş paylaşanı da. Ay ama yani gerçek bir hayran gibi siz de yayınlandığı anda izleyin madem. Arkadaşım, Ortadoğlular vardır yani.
Dünya yuvarlaktır, döner diyebilir miyiz?
Demezsek yanlış olur. Kesinlikle. Ne düşünüyorsun 3. bölüm hakkında?
Yani bir televizyon tarihinin en iyi bölümlerinden biri demeyeceğim de en iyi oynanmış bölümlerinden biri bence.
Çok
muhteşem,
iyi oynanmış
bir showcase.
Bence de.
O dört oyuncusu için de bence. Yani çocuklar ve Gerçi de Connor'ı da koyacağım galiba ve Matthew McFadden için. Yani kariyerlerinin herhalde zirve noktası olabilir. Bu kadar gerçek, bu, yani bir canavar için resmen onlarla birlikte ağladık. Bu kadar gerçek hisler, nasıl yansıttınız, nasıl oynadınız şeyi öğrendim bir de. Üçünün sarılma sahnesi tamamen doğaçlamaymış.
Öyleymiş, siz, evet.
Siz çılgın mısınız kardeşim beni yani öyle bir
şey. Mesela şey sahnesi, bugün onu okudum ben de. Bu Kendall'ın odadan çıkıp Shiv'i aradığı sahne var ya. O sahnede gerçekten Sarah Sunu'nun nerede olduğunu bilmiyormuş. Nereye gitmesi gerektiğini gerçekten bilmeyerek çıkıyor odadan ve kamera onu takip ediyor ararken. Falan gibi böyle hani metodun da metodu bir takım şeyler denemişler. Bence çok başarılı olmuş.
Delirtici bir bölümdü diyebilirim. Ben mesela senarist olsam herhalde utanırım. Yazdıklarımı yerim.
Değil mi? Katılıyorum. Ya
çok şey söylüyordu bir de işte bölüm sonundaki onunla ilgili şeyler de okudum. İşte Roman'ın uçağa gitmesi, Kendall'ın karanlıkta kalması, Shiv'in aydınlığa doğru yürümesi falan filan. Posterle birleştiriyorum onu işte neden uçağı biliyorsun şeyi koymuşlar.
Bir uçak vardı
posterde. Şimdi şeye takıldım ya, Kendall Roy'un neden altında Empire State Building var? Bu ne demek? Bu ne demek?
evet güzel. Bunu ben de düşüneyim.
Bu ipuçlarına takıldım. Ya birazcık korkuyordum çünkü. Kendall'ın kendine zarar vermesinden korkuyordum. Bir de şöyle bir rezalet var. Dizinin yaratıcısına sizce bu sezon hayranlar en çok hangi bölümde şaşıracak? Neye tepki verecek demiş diye sorulmuş. Sekizinci bölüm demiş.
Bunu ben de duydum.
Kardeşim üçten daha şey ne olabilir?
Ne yapabilirsin? Yani? Demek ki o gün işten falan izin alacağız ve uyanır uyanmaz Succession izleyeceğiz. Ya bir şey diyeceğim galiba 8. bölüm şeye denk düşüyor. Seçimin ertesi, seçim gününe denk düşüyor bizde.
Seda ne çektik be Seda.
Gerçekten inanılır gibi değil.
Ne çektik ya.
Öyle olması lazım çünkü 10. bölüm 2. turla çakışıyordu. 2 hafta geriye gidersek 8. bölümde sandıkla çakışıyor.
Peki şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu, Nuri Bilge Ceylan ve Kendall Roy aynı sene birlikte kazanabilirler mi sence?
Ay şey var ya, ya Fenerbahçe şampiyon olacak ama Erdoğan seçilecek, ya Galatasaray şampiyon olacak ve Kılıçdaroğlu seçilecek. Bilemiyorum Altan.
Ama umutluyum yani, bu ilk iki bölümde açıkçası o kadardı, böyle kapılıp gitmemiştim Succession'a. Çok orta bölümlerdi ikisi de. Hatta aynen, birazcık yabancılaştım diziye. Çünkü çok kendi içerisinde bir dil dönüyordu ve nerede bıraktığımızı da unutmuş olmanın etkisi sanırım bu. Ama 3. bölümle birlikte tekrardan alandayız. Çok heyecanlıyız. Neler olacağını merak ediyoruz. Sence bu dünya Shiv'e mi kalır, Kendall'a mı kalır, Roman'a mı kalır? Çünkü bu üç kardeşi birleştiren kişi belliydi ve o kişi artık tabloda yok.
Evet. Yani ben açıkçası Kendall'ın payını alıp uzaklaşmasını istiyorum. Benim için Kendall'ın zaferi bunları arkasında bırakması olacak.
Buna katılıyorum. Ben sanırım eğer bir üçlü bir reis olursa her şeyin Shiv'in olmasını isterim. Çünkü Sarah Sunuk bu hayatta başına gelen her güzel şeyi hak eden bir kraliçe.
Kesinlikle katılıyorum. Öte yandan Shiv korkunç bir insan. Bu düğün sahnesinin başında Grey'i azarlayışı var ya, dokunma bana diyor. Eşime dönüp şey dedim yani, hani tanısak bucak bucak kaçardık bu kadından değil mi dedim. Shiv Roy'la mesela sosyal bir ortamda bir araya gelmeyi falan düşünüyorum ben.
Ay ay ay.
Ama işte de, o da Sarah Sunuk'un başarısı tabii ki.
Müthiş. Ya bu sezon başrol olarak yarışma ihtimali var kendisinin. Fakat Jennifer Coolidge'in de başrol yarışma ihtimali varmış.
Lütfen. Artık tamam. Bence bu Jennifer Coolidge sayfasını kapatmalıyız. Tamam. Tamam.
Ya bu iki kraliçe lütfen çakışmasın ya. Jennifer Coolidge'i lütfen yardımcı kategoride bırakalım ve Sarah Sunuk bu sene emilensin. Bu arada şey, Ray Seahorn da Better Call Saul'la muhtemelen lead olarak yarışacakmış.
Resmen
kraliçe şey. O Emmy'yi istiyor.
Ne diyeyim, resmen Carnage yani.
Neyse ya, keyiflidir. Bir kazanan yine biziz. Yine seyirci kazanıyor diyebiliriz.
Yine seyirci kazanıyor. Görüyor musunuz ya sayın seyirciler?
Televizyondan girmişken son dönemde izlediğimiz bir takım diziler var. Bir onlardan bahsedelim istersen. Sen Daisy Jones and the Six'i tüketmişsin sanırım.
Çekirdek gibi çitledim, affedersin.
Buyurun, pis sizindir efendim.
Yani aslında çok anlatılacak bir şey de yok. 70'li yıllardan bir rock grubunun hikayesi. Kadın bir solistleri var ve hani grup önce kendi içinde bir grupken kadın solistle yola çıkıyorlar. Tabii hani rock, sex, drugs and rock and roll, hani 70'ler Amerika, işte yolda olma durumu üzerine. Annesi özel, atmosfer çok iyi yaratılmış. Başroldeki Riley Coe, dedesinin efsanesini, bilmeyenler için Elvis Presley'nin torunu kendisi, dedesinin efsanesini taşıyacak kalibrede bir yıldızmış meğerse. Yani bunu önce izlediğim yerlerde beğendiğim ama çok da aklımda kalmamış bir profildi. Bu Daisy Jones gerçekten onun için yaratılmış adeta. Hani onu sahnede izlemek, gördüğün şeylere çok inanıyorsun. Hani genelde böyle bir inandırıcılık problemi olur ya böyle filmlerde. Gördüğün şeylere çok inanıyorsun. Biraz böyle almost famous sularında dolaşıyor. Hani o dünyaya geri dönmeyi isteyenler için iyi bir seçenek. Üç kadın karakteri var hikayenin merkezinde ve hani bu üç kadın karakteri birbirine düşürebilecek bir sürü senaryo dönüyor. Ama hani o kadın arkadaşlığını çok güzel çerçevelemiş dizi. O üç kadın için izlenebilir, gayet net. Bu aradaki başroldeki diğer iki aktris de erkekler üzerinden tanımlamak gibi olmazsa biri Leonardo DiCaprio'nun yeni mezun ettiği sevgilisi Camilla Marone. Diğeri Robert Pattinson'ın nişanlısı Suki Waterhouse. Böyle magazinelde bir tarafı var hikayenin yani. Üçü de çok başarılı. Suki Hanım'a bakması güzel. O kadar yetenekli değil bence. Ama diğer üç kadın, diğer iki kadın yetenekli de. Yani izlemesi çok keyifli o anlamda. Şimdi o dünyada biraz daha kalabilmek için hatta kitabını da okuyacağım. Türkçesini bir arkadaşım çevirmiş. Dinliyorsa şayet ona da buradan selam olsun, sağ olsun. Kitabı bana gönderdi de. Bir de Türk kitabını okuyacağım. Ya, o kadar sevdim ben. Hani kim sever, dediğim gibi Almost Famous'ı seven, o dünyaya dönmek isteyen birileri varsa öneririm. Şey çok güzel bir de. Hikayenin merkezinde işte bir müzik grubu var. Ve o müzik grubunun kimyası çok tutmuş. Onların bir müzik grubu olduğuna çok inanıyorsun izlerken.
Ben de bunu hissettim. İki bölüm kadar izledim ve bu his vardı yani. Çok gerçek hissettir. Sen gerçek bir gruplarmış gibi ya da işte gerçekten var olmuş bir grubun hikayesini izliyormuşsun aynen. gibi.
Dönüp hani Google'da
kurmaca.
Grubun hikayesini arayanlar falan olmuş. Hani o anlamda çok çarpıcı bence.
Güzel ya. Aslında ben bunun olmasını çok istiyorum bu arada. Yani lütfen artık biyografi olmasın ve kurmaca şeyler izleyelim.
Yani aslında biraz Fleetwood Mac ve Stevie Nicks'in ilişkisinden
onu gördüm.
İlham almışlar diyeyim. Ama yine de hani şarkılarına kadar kurgu. Hani grubun bir albümü ve dolayısıyla şarkıları var. O şarkılar dahil kurgu. O yüzden de aslında çok ciddi bir emek var. Çok ciddi bir emek var arkasında. Güzel, tavsiye ederim ben. Çıtır çerez gibi çıt çıt çıt izlersiniz, biter.
Evet, Amazon Prime'dan izleyebiliyorsunuz bu diziyi. Prime'da şu an izleyebileceğiniz bir tane daha dizi var. Swarm. Onu da ben bitirdim.
O da çok tuhaf bir şekilde şeyle ilgili aslında. Şöhret olmayla ilgili.
Evet, şöhret olmakla ilgili. Community'den tanıdığımız Atlanta'nın da yaratıcısı Donald Glover'ın imzasını taşıyan birazcık hikaye tabii ki de şeyi andırıyor. Yani Beyoncé vari bir şöhret, ünlü birisi var ve onu saplantı haline getirmiş, hayatının merkezine kondurmuş bir fanımız var. Bu fanın etrafında dönüyor. Hem bu fanlık müessesesiyle alakalı, hem şöhretin garip bir şekilde halk üzerindeki yıkıcı etkileri, o uçurum üzerinden, hem de sosyal medyanın ve işte bu tüketim çağının bizi dönüştürdüğü insanları anlatıyor. Fakat tabii ki de yani işin içerisinde Donald Glover olduğu için siyah kültür de çok çok önemli bir parçası hikayenin. Her bölüm deneysel bir korku filmi niteliğinde, bir gerilim filmi niteliğinde. Hatta çok büyük zaman aşımları olabiliyor bölümler arasında. Ya ben başarılı buldum ama tabii yani yarattığı fırtınanın çok da peşinden koşamadım. Donald Glover'ın yapmaya çalıştığı şeyi seviyorum. Hem görsel olarak hem de hikaye aksı olarak çok yeni şeyler deniyor ve hiç de çekilmiyor. Neyse ki buna bir yatırımcı da bulabiliyor. Ya bu yoldan ilerlemeye devam edecek muhtemelen. Birazcık Jordan Peele gibi sonraki hamlesini merak ederek geçecek herhalde hayatımız.
Çok da
Önünde
genç.
uzun ve başarılı bir kariyer olduğu kesin. Başroldeki Dominic Fishback'i işte Judas and the Black Messiah'la birlikte şu an ismini hatırlamıyorum ama Maggie Gyllenhaal'la James Franco'nun bir porno endüstrisini anlatan dizisi vardı. HBO'da. Oradan ünlenmiş birisi kendisi. Çok başarılıydı. Hem o filmde hem de dizide. Burada da müthiş oynuyor. Yeni şeyimiz de var. Little Mermaid'imiz de oynuyor dizide bu arada. Bir iki bölümlüğüne. Ve Billie Eilish var. Billie Eilish bölüm hatta sezonun en iyi dizisi sezonun en iyi bölümü
Çok
olabilir.
iyi bir bölüm. Ben de izledim o bölümü, evet.
İzleyin. Yani ikisi çok
İkinci
uçta
bölümde de
gibi.
şey var. Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson var.
Aa evet. Jackson ailesi ve
Bayağı Easter egg'ler
alameti
var
farikeleri.
hikayenin içinde ve işte dediğin gibi siyah kültüre ve beyaz dertlere değiniyor sürekli. O ikiliyi sevdim ben de.
Atlanta'da da benzer bir durum vardı ama Atlanta artık deneysellikten yıkıldığı noktaya geldi. Yani ana karakterleri acaba kaçıncı bölümde göreceğiz diye izliyorduk bir noktada. Swarm daha bu konuda en azından ana karakterini hiç terk etmiyor. 7 bölüm sanırım. 7 bölümde de Dominic Fishback'i görüyoruz. Ya bir Barbie fragmanından da bahsedelim kısaca.
Bahsedelim.
Ve Ryan Gosling'in uğradığı mizojininden bahsedelim. Çünkü yani nasıl oldu bilmiyorum ama Ryan Gosling mizojiniye kurban oldu.
Aa,
Artık
inanılmaz
yalnız.
gerçekten. Ryan Gosling'imize uzanan diller tutulur mu bilmem. Yani evet, tamam, olabilir, yaşı kendi için biraz büyük olabilir ama biraz esnek düşünelim lütfen.
Bir de Ken'in yaşı mı vardır ya? Ken'in yaşı ne demek Allah aşkına?
Bu sadece
Ken
Ryan
el...
Gosling'e değil, hepimize yapılmış bir ayrımcılıktır.
Aynen öyle, aynen öyle. Ya Ryan Gosling'e bu ayrımcılık yapıyorsa biz ne yapalım? Gerçekten. Biz ne yapalım diye düşünerek de
Tamamen
sarılıyorum. Ama çok da
katılıyorum.
seviyorum. Sen de Gosling seviyorsun değil mi?
Ben severim Ryan Gosling'i.
Ben de severim yani. Hani çok da yetenekli olmayan ama yetenekli sarışınlar içerisinde ayrı bir yeri vardır benim için. Yani
Ya
kariyerinin
bakması çok
başındaki
güzel. Eski usul bir film
çok
yıldızı. Ondan sonra her iş geliyor elinden. Aşağı yukarı
bir de
yani.
şey gibi böyle aile dostunun muzur oğlu gibi böyle garip bir şeytan tüyü var. Yani eve geldiğinde neşe doluyorsun falan.
İşte
O gittiğinde de
Kanadalılık
diyorsun.
o.
Evet.
Kanadalılık
Ama Ryan Reynolds mesela bende bu etkiyi yaratmıyor.
o. Ha,
O da
bilemiyorum.
çok sevilir biliyorsun. Özellikle
Çok.
hetero erkeklerin bayağı en büyük crushlarından bir kendisi. Ama
Çünkü
Ryan Gosling daha başka bir enerjisi var. Çünkü dişil enerjisi var bence
ya ne
Gosling'in.
güzel söyledin, evet, o yüzden de Barbie filmine en çok yakışacak erkek başrol oyuncusu. Hiçbir
Kesinlikle.
skandalı yok, püri pak tertemiz,
Evet ya gitti
işinde
hemen.
gücünde, aile babası, daha ne olsun ya bir
Aynen.
adam, daha ne yapsın size?
2014'te gitti Eva Mendes'imizle yuva kurdu, çocuklar oldu falan. Ödül aldığında ya teşekkür ederimlerini sürekli eşine basıyor. Üstelik my wife demiyor, direkt ismini söylüyor falan. Ben seni yerim kardeşim Allah Allah. Ryan Gosling'e bu masada her zaman yer var.
Her zaman
Her zaman
bekleriz.
yer var.
Bekleriz.
Evet. Lütfen. Ne zaman acaba o podcast'e konuk almaya başlayacağız? Ünlü konuk.
Ryan Gosling mi? Özellikle Ryan Gosling'i mi istiyorsun? Ona biraz vakit
Böyle
var. Ryan Gosling'in
yüksek
gelmesine biraz vakit var. Ama sonuçta ünlü çevrelerde takılan sensin Umurcuğum. Onun adını sen koyacaksın.
en ünlü arkadaşımla başlayayım. Asla olmaması. Ama tamam. Tamam ben bu damarı oynayacağım.
Hadi
Bundan sonra
bakalım.
İstanbul Film Festivali kapanış partisinde başlıyorum bu işe. Şimdi efendim o podcast'in 10. sezonu itibariyle birazcık böyle bölümünde dışına çıktığımız, Hollywood'dan dedikoduları da konuşabileceğimiz bir enteresan bir bölüm yapmak istedik biz. Bu bölümde bugün sizi övmek istiyoruz köşesi. Yani tamamen doğaçlama olabilir. O hafta gündemde hiç kimse olmayabilir. Birisi aklımıza gelir yayından önce onu övmek isteriz. Ama bu hafta sezonun açılışına da özel olarak çok büyük bir ismi birkaç hafta boyunca sosyal medyayı da bir şekilde işgal etmiş Oscar ödüllü aktris Gwyneth Paltrow'u
Oscar ödüllü
ağırlamak
olduğunu belirtmen çok iyi oldu.
Ya bir de şöyle bence yani önemli bir başarı sadece bir kez aday olup onu da kazanmak.
Onu
Bak
da kazanıp
bu çok
ondan sonra
özel
da
bir
bu işleri
şeymiş.
bırakmak mesela.
Aynen öyle.
Nasip
Ya
olur mu
sadece
be?
sadece Iron Man'de oynamak ve Iron Man'de ve Avengers'ta kimlerle oynadığını hatırlamamak.
Hatırlamamak yani mesela.
Müthiş, müthiş de. Graham Norton'daki o Anthony Mackie'ye sen kimi oynuyorsun diye sorması falan. Aa sen bu filmde var mıydın? Çok özel anlardı. Buradan başlayalım bence. Ben yani bu sektörde yer alıp bu sektörü bu kadar umursamamayı, bu şuursuzluğu çok değerli buluyorum.
Ben de kesinlikle çünkü katılıyorum.
Hanımefendi daha en başından bu iki yüzlülüğü görmüş. Harvey Weinstein gibi bir canavarla uğraşmış. Brad Pitt gibi bir şiddet failiyle sevgililik müessesesinde bulunmuş. Ve demiş ki hayır kardeşim siz iğrençsiniz. Ben gideceğim çeşitli kokulardaki mumlarımı satacağım. Helal olsun be kraliçe.
Evet işte girişimcilik, işte sanat. Bu da bir sanat sonuçta. Yemek kitabı sonra. Yemek kitabı var. Yani lifestyle denen şeyi baştan icat etti kadın.
Kesin.
Kaliforniyalıların başımızı ördü ve çorap sonuçta lifestyle. O öyle yapılmaz, böyle yapılır dedi ve baştan ördü. Bunu yaparken de bir rockstarla evliydi. Bak bu da çok mühim bence.
Rockstar.
Şimdi şu an rockstar komik geliyor sana. Sana şu an komik geliyor ama Chris Martin'in Chris Martin olduğu zaman da böyle kadayıf olmamıştı yani. Gwyneth Paltrow'la evlendiği dönem.
Chris Martin'in rock sayılabilecek bir şarkısı varsa bölüm bittiği gibi bana yollamanı rica ediyorum ya.
Yani işte neyse.
Viva la vida diyorsun.
Okay. Eskiden böylesi yoktu ya işte. Yani eskiden yaptıkları rockstarları şimdi yapmıyorlar. Artık eskileri gibisi yok. Elimizde Chris Martin var. Harry Styles var yersen.
Ben şuradan da çok tutuyorum bu hanımefendiyi. Yani aktivizmin daha aktivizmi aktivizm diyemediğimiz bir dönemde mevcuttaki bütün sarışın o hoş erkeklerle çıkarak bence feminist ajandasını gösterdi. Yani dedi ki ben bu erkekleri et parçası olarak kullanacağım. Onların beni et parçası olarak kullanmasına izin vermeyeceğim.
İzin vermeyeceğim dedi.
Ben bunu başarılı buluyorum. Taylor Swift şu an bu damarı deniyor. Asla başarılı olamıyor. Asla. Çünkü neden? Gwyneth Hanım sadece sarışın, uzun boylu, zayıf erkeklerle çıktı. Buydu. Kadının bir tarzı vardı.
Bir tarzı vardı. Kabul ettiremedik. DiCaprio'nun 25 yaşından küçük kızlarla birlikte olması gibi.
Aynen öyle. Leo Bey kenarda dursun, gitsin bizon etini yesin. Şimdi bir de Shallow Hall gibi bir filmde oynadı Gwyneth. Onu da unutmayalım. Yani.
Body positivity desen var.
Body positivity'nin hani 101'ı mı? Evet 101'ı. Ama olsun. Yaptı mı yaptı bunu. Jack Black'le birlikte. Kendisini Jack Black'e yakıştırmayanlar olsa bile o dedi ki hayır ben bu filmde oynayacağım. Kariyerim için bu riske alacağım. Ben Oscar'lı bir aktris olabilirim. Ama yok hayır dedi ya. Ben bunu yapacağım. Bir de stil ikonu bence bu arada Gwyneth. Yani gerçekten hala stil ikonu, hatta yani mahkemede bile giydiği her
mahkemede
şey,
giydiği şeyler
bir şekilde söylüyorum. Çok iyi. Benim de sinema sevgimde önemli bir yeri var. Sliding Doors ve Great Expectations.
Great Expectations böyle, çok severim ben. Evet.
2000'lerin başında yaşı tutmasa dahi o filmlere ailesi tarafından ya da arkadaşları tarafından bir şekilde sokulmuş hepimizin üzerinde etkisi olan iki filmdir diye düşünüyorum. Cuarón'un da en iyi filmlerinden biriydi bence Great Expectations.
Bence de çok kadri kıymeti bilinmeyen bir film.
En iyi Dickens yani, uyarlaması desek olur. Hani,
olur kesinlikle. Yani şeyin yanına bence koyarım bu modernleştirilen uyarlamaları konuşacaksak. Baz Luhrmann'ın Romeo ve Juliet'inin yanına koyarım.
Evet.
Zaten ne yıllarmış bak ya. Görüyor musun? Yine 90'ların ikinci yarısına geldik. Çıpayı bıraktık.
Ecevit geri dön ya. Evet Seda'cığım ben bayağı övdüm. Senin eklemek istediğin bir şey kaldı mı?
Yani ben kadının egoizminin boyunu ölçmekte çok güçlük çekerken bana şöyle deva olmuş biri kendisi. Siz mağdur oldunuz mu bu kayak kazasında dendiğinde evet yarım gün kayamadım demiş olması mesela. Kraliçe gerçekten.
Ay Gwyneth ya. Of. Ah.
Ya bir kere adı Gwyneth olan kaç kişi tanıyoruz? Yok başka var mı? Yok.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Yok düşünmek yani adıyla marka.
Evet. W, Y ve N'nin bir araya geldiği tek kelime olabilir.
Olabilir.
Hani öyle bir delilik. Öyle bir delilik. Lord of the Rings kitaplarındaki garip karakterleri saymazsak tabii. Aklıma hemen Eowyn geldi çünkü. Bir tane daha teşekkürüm var benim kendisine. bir övgü. Ben Oscar'ı almış olmasını da çok değerli buluyorum. Belki Oscar'ı almasaydı Cate Blanchett erkenden Oscar alacaktı ve kariyerinde risk almayıp Avustralya'da tiyatroda kalacaktı. Ben zaten
doğru. Çok
onu
haklısın.
Eledim, eleğimi astım diyecekti. Dedirtmedi, önüne engel koydu. Hayır dedi, sen orada dur.
Sen orada dur, burada ben varım. Bütün Nepo Baby'liğimle bu benim hakkım dedi.
Benim anam dedi Blight Denner dedi. Hanımefendi dönün dedi Avustralya'daki dedi yılanlı tarlalarınıza. Ve ödülü kopardı Blanchett'in de Gwyneth Paltrow sayesinde. Burası çok önemli. Sayesinde böyle bir kariyeri oldu diye düşünüyorum.
Katılıyorum.
Vay be Gwyneth. Gerçekten yani 90'ların yüzü diyebiliriz sanırım. Tam 90'lar mı emin olamıyorum. 90'ların sonunu çok iyi temsil eden bir yüz.
Hı hı.
Hollywood
Brad Pitt ve Ben Affleck'le yaşadığı aşklarla özellikle.
Aa, Affleck'i unuttum ben. Affleck'le de yaşadı.
Affleck var. İşte herkes arada bir farklı bir şey deniyor demek ki.
Evet, evet. O zaman yani çok çok güzel bir zirveye çıktık bence burada. Bu bugün sizi ölmek istiyoruz köşesini bir sonraki konu kim olacak? Kim malzeme edeceğiz? Aşırı da merak ettim.
Ben de merak ediyorum. Öneri isteyelim mi? Önerileri toplayabiliriz. Yapacağız anlamında değil ama insanların kimin övülmesini istediğini bilmek iyi olmaz mı?
Olur tabii ki. Gelecek bölüm Seda'nın oluşunu övmek mi? Şu an sesi geldiği için burada da bağlayayım hani.
Evet bağırmayı öğrendi. Çünkü bağırmayı öğrendi. bağırıyor.
Ne güzel be aman. Bağırmadık işte senelerce kimlerle uğraştık. Bağırmak
aynen
lazım.
Ben de öyle yürü diyorum. Be. Susma sustukça diyorum kendisine.
Yürü be kral işte. Boğa burcunun güzel temsilcisi. Birinci yaşında podcast'te kutlarız. Ne diyorsun Seda?
Yapalım.
Bayram ertesi. Mayıs başında herkes o podcast olsun efendim.
Pasta kesiyoruz.
Evet. Evet. Biz burada dağılıyoruz artık. Bence müthiş bir sezon açılışı oldu. Daldan dala bir sürü şey konuştuk. Umuyorum sezon boyunca malzememiz bu şekilde bol olur. Sayın Arta, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Yok, teşekkür ediyorum. Sizin var mıdır?
Benim de yok. Allah'ıma şükürler olsun. Sadece şey ekleyeyim. Lütfen bizi Spotify ve Apple Music'te takiplemeyi unutmayın. Spotify'dan bize yıldız da verebiliyorsunuz. Hala o 4 yıldızı kim verdi bulamadım ama bulduğum gün kendisiyle hesaplaşacağım ve yaşananları burada anlatacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.